İnsan Bu. Mehmet Dinç ve Süleyman Ragıp Yazıcılar'la İnsan Bu programı başlıyor.
Kıymetli dinleyicilerimiz, hepinize merhabalar. Ben Deniz, Süleyman Ragıp Yazıcılar. Her zaman olduğu gibi İnsan Bu programıyla karşınızdayız. Her cuma 16-17 arasında huzurlarınızda oluyoruz. Stüdyomuzda çok değerli hocamız, kıymetli klinik psikolog Mehmet Dinç var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş tekrardan. Bulduk Süleyman Bey.
Her hafta hocamızla insanlık hallerini konuşuyoruz. Çeşitli meseleleri ele alıyoruz. Bu hafta gençlik meselesini, gençlerle ilgili bir konu konuşacağız ve önemli bir konu olduğunu düşünüyoruz. Özellikle genç arkadaşlarımız büyüklerden ya da yaşlı insanlardan şikayet ediyorlar çoğu zaman. Kendilerine yeteri kadar hak tanımadıkları noktasında ya da sorumluluk vermedikleri noktasında. Bir de diğer açıdan baktığımız zaman yaşlı insanların ya da büyüklerimizin gençler hakkındaki şikayetlerini çoğu zaman duyuyoruz. Yüksek sesle seslendiriyorlar. Bu gençlerin hali ne olacak diyorlar. Gençler sorumluluk almıyor diyorlar. 25-30 yaşına geldiği halde sorumluluklarını bilmeyen gençlerden bahsediyorlar. Bugün bu meselenin bir halledilmesi için, ki halledilmesi çok zor, en azından bu meseleye değinilmesi için klinik psikolog Mehmet Dinç hocamızla beraberiz. Hocam ne dersiniz bu konuyla ilgili? Nasıl başlayalım?
Şimdi gençlerle genç olmayanlar arasında hep çatışma ola gelmiş. Yani tarihin başından beri hep şikayet ediyorlar. Hatta böyle Aristo'ya dayanan kaynaklar var. Bugün yetişkin birisi, genç olmayan birisi gençler hakkında ne diyorsa o zaman da aynı şeyler söylenmiş hemen hemen.
Kadim mesele.
Kadim mesele ve hiç değişmiyor şikayet. Yani davranışlar değişiyor, dönemler, zamanlar değişiyor ama şikayetler değişmiyor. Genç olmayanlar gençlerden hep şikayet etmiş. Tabii genç kimdir, genç olmayan kimdir o apayrı bir konu. Yaşla bağlı bağlantılı olarak görmüyorum ben onu, gençliği. Ama ona hiç girmeden en büyük temel şikayet konusu üzerinde durmak gerekirse gençler ağırlıklı olarak yetişkinlerin ya da genç olmayanların kendilerine alan tanımadıklarını, imkan tanımadıkları, haklarını gözetmediklerini düşünüyorlar. Yani alana, imkana ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar. Bunların onların hakları olduğunu söylüyorlar ama genç olmayanlar bu alanı, bu imkanı vermiyorlar iddiasındalar. Öte taraftan baktığımızda da yaşlılar ya da genç olmayanlar, illa yaşlılar demeyelim, genç olmayan grubu diyelim. Genç olmayanlar gençlerin sorumsuz olduklarını, sorumluluk almadıklarını, alsalar da yerine getirmediklerini ifade ediyorlar ve bundan müştekiler. Bu çerçevede baktığımızda esas mesele ne? Yani nerede sıkıntı oluyor? Niye böyle bir problem yaşanıyor? Onun üzerinde durmak lazım. Onun üzerine konuşalım istiyoruz burada. Şimdi sorumluluk meselesi hakikaten temel meselelerimizden bir tanesi. Her insan üzerinde ne sorumluluk varsa onu yerine getirmek durumunda. Sorumluluk almayan insan, sorumluluksuz yaşayan insan bu dünyada yaşayamaz. En azından insan olarak yaşayamaz. İnsan olmanın doğasında, var olmanın doğasında sorumluluk almak var. Var olmak başlı başına bir sorumluluktur. Dolayısıyla sorumluluk hayatın temelinde, merkezinde çok önemli. İlla ki her insanın yapması gereken, yerine getirmesi gereken bir ödev, vazife. Bu çerçeveden baktığımızda tabii ne kadar temelse bir şey o kadar kolay gibi görünür, basit gibi görünür ama o kadar da zordur. Dolayısıyla sorumluluk da esasında temelinde kolay bir şey değil. Sürdürülebilirlik anlamında kolay bir şey değil. Yani bir defa insan yapar, beş defa yapar ama hayat boyu sorumluluk taşımak, sorumluluk sahibi olmak, sorumluluklarını düzenli olarak ifa ve icra etmek hakikaten kolay bir süreç değil. Bunun için altyapının mümkün olduğu kadar sağlam bir şekilde oluşturulmuş olması gerekiyor. Yani bir insanın daha ilk çocukluğundan itibaren sorumlulukla alakalı farkındalığa sahip olması, anne babasının sorumlulukla alakalı ona ciddi anlamda temel bir eğitim vermesi gerekiyor. Bu çerçeveden baktığımızda insanın çok detaylandırmadan genel sorumlulukları kime karşı? En başta tabii ki yaratanına karşı bir sorumluluğu var. Gerçi öyle bir nokta söz konusu ki insan kendine karşı, yakın akrabasına, ailesine, çevresine karşı, İnsanlara karşı, bütün insanlara karşı, bütün canlılara karşı, bütün dünyaya karşı sorumluluklarını yerine getirmiş olsa hakikatinde yaratanına da sorumluluğunu yerine getirmiş olur. Dolayısıyla belki yaratanına karşı sorumluluğu birinci vazifedir ama yaratanına karşı sorumluluğu kendine karşı sorumluluğu yerine getirdiğinde ortaya çıkan şey esasında. Yani yaratanına karşı sorumluluğu kendine karşı da sorumluluğu.
İç içe geçmiş halkalar.
İç içe geçmiş. Yani yaratanına karşı sorumluluğu diğer insanlara karşı da sorumluluğu. Yaratanına karşı sorumluluğu çevresine karşı, canlılara karşı, dünyaya karşı da sorumluluğu. Dolayısıyla biz yaratanına karşı sorumluluğu tek başına bütün hepsini kapsayacak şekilde bir kenarda bırakalım. Ötekileri ele almak gerekirse birincisi kendine karşı sorumluluğu var insanın. Kendine karşı sorumluluğunda ne var? Bedenine karşı sorumluluğu var. Ruhuna karşı sorumluluğu var. Kalbine karşı sorumluluğu var. Ve aklına karşı sorumluluğu var. Bedenini de, ruhunu da, kalbini de, aklını da bir insan temiz tutmak zorunda. En temel mesele bu. İkinci olarak da kirlerden korumak zorunda. İkisi arasında temel bir fark var. Temiz tutmak başka bir şey, kirlerden korumak başka bir şey. Şimdi bedenine karşı maddi temizliği sağladığı kadar ruhuna karşı manevi temizliğini sağlamak zorunda. Yani temel olarak insan maddi manevi her anlamda temizliğine hassasiyet göstermek zorunda. Bu insanın bedenine karşı sorumluluğu. Bunlara dikkat edecek. Kendiyle alakalı süreçte. Aklına, kalbine, ruhuna, bedenine yatırım yapacak. Yani sağlıklı tutmak, temiz tutmak, yatırım yapmak demek. Kirlerden korumak demek de dışarıdan gelebilecek herhangi bir olumsuz, negatif, kirli, paslı şeylerden insanın kendini sakınması demek. Öyle bir durumla karşı karşıya gelmemesi demek. Bu insanın kendine karşı sorumluluğu. Diğerlerini ele aldığımızda, yani yakın akrabasını, ailesini, çevresini, bütün insanları, bütün canlıları, bütün dünyayı ele aldığımızda esasında çok söylenecek bir şey yok. Birinci, iki tane temel şey var. Birincisi zarar vermeyecek. Her ne olursa olsun zarar vermeyecek. Elinden geldiği prensibi. Kadar zararsızlık prensibini takip edecek. Yani hiçbir canlıya zarar vermeyecek. Ne eliyle ne diliyle. Yani insanlara, annesine, babasına, ablasına, kardeşine, abisine, komşusuna zarar vermeyecek.
Bu çok önemli. Ve dilde basit, söylemesi kolay.
Tabii.
Ama uygulamada dediğiniz tabii. gibi o temel şeylerden biri bu yani demek
tabii,
ki.
Tabii.
Çok, zararsızlık prensibi.
Çok basit gibi gözüküyor. Bir tane, iki tane madde. Aa, bu mudur sorumluluk? Budur. Zarar vermeyecek.
Yani insan bu merhaleyi hakkıyla çözebilse... İşin doğrusu ben şimdi düşünüyorum, tefekkür ediyorum. İnsan zarar çok kolay ki öyle bir şey değil. Sürekli zarar veriyoruz.
Tabii.
İncitiyoruz, kırıyoruz kendimizi, tabii. çevremizi, sevdiklerimizi.
Tabii.
Buradan başlayalım diyorsunuz hocam.
Tabii.
Yani insan zarar vermemek üzerine bir ahlak edinmeli, bir ahlak oluşturmalı.
Tabii. Yani işte temel bu, zarar verme. İkincisi elinden geldiği kadar faydalı ol. Mesela faydalı olmanın keskin bir şeyi yok, ayrımı yok. Elinden geldiği kadar faydalı ol. Ne kadar kapasiten varsa, ne kadar gücün yetiyorsa, ne kadar imkanın varsa, ne kadar çerçeven müsaitse, hayat şartları müsaitse, yeteneğin ve kabiliyetin doğrultusunda insanlara, canlılara, dünyaya faydalı ol.
Bir güzelliğe sebep ol.
Bir güzelliğe sebep ol. Evet. Bu da bir sorumluluk. Ama ondan önceki sorumluluk ve kesin bir çizgisi olan sorumluluk zarar verme çizgisi.
Evet.
Zarar vermeyecek insan. İnsana da zarar vermeyecek, hayvana da zarar vermeyecek. Doğaya da zarar vermeyecek, dünyaya da zarar vermeyecek.
Belki bu iç içe geçmiş halkalar gibi, yani ne niyetinde, ne sözünde, ne davranışında,
evet.
değil mi?
Evet.
Her boyutuyla.
Evet. Yani ve bu mesela insanın kendine karşı sorumluluğunun bir ürünü olarak da ortaya çıkar. Yani bir insan düşünün, kalbini temiz tuttu, ruhun temiz tuttu, aklın temiz tuttu, bedenini temiz tuttu. Bu insan zarar vermez zaten.
Dolayısıyla melek gibi insan da diyoruz.
Melek
aslında.
Gibi insan tabii. İkisi birbirine paralel bu sorumlulukların. Doğru. Birini yerine getirdiniz mi ötekinin sonucu olarak o da yerine gelmiş oluyor. Dolayısıyla insanın kendi haricindeki sorumluluğu yani diğer bütün dünyadaki herkese ve her şeye karşı sorumluluğu birinci olarak zarar vermemesi, ikinci olarak faydalı olması. Bu zarar vermemenin içinde mesela doğadan bahsediyoruz ya, doğada çöp bırakmamak gibi... Doğada çöp üretmemek gibi veya ağacı kesmemek gibi aynı şekilde çöpü geri dönüşüme atmak da var. Geri dönüşüm konusunda hassasiyet göstermek de var. veya israf etmemek konusunda hassasiyet göstermek de var. Ki bununla alakalı bir program yaptık. Yani evet. Tüketimle alakalı nelere dikkat etmemiz
tasarruf
lazım?
Tasarruf üzerine.
Sudan nasıl tasarruf etmemiz lazım? Kağıttan, kalemden nasıl tasarruf etmemiz lazım? Camdan nasıl tasarruf etmemiz lazım hakkında bir program yaptık.
Ki çok önemli bir programdı. Yani sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu.
Kesinlikle.
Yani küçücük görünen hadiselerde bile... Yani insan o duyguyla, o ahlakla hareket ettiği zaman çok büyük bir ahlak ortaya çıkabileceğini göstermiştiniz hocam.
Evet. Yani ilgili dinleyicilerimiz varsa bu programı kaçırmış. İnternet sitemizde zaten bu programların kayıtları, arşivleri var. Oradan dinlemelerinde fayda var. Ama hakikaten bizim temel bir sorumluluğumuz var. Herkese karşı, her canlıya, her cansıza karşı bu dünyada yaşıyorsak o sorumluluğun en temeli zarar vermemek. Ondan sonraki süreçte de faydalı olmak. Şimdi burada tabii... sorumluluk eğitimi bir süreçtir diyoruz. Bir anda ortaya çıkacak, bir anda insan olacak bir durum değil. Dün hiçbir şey yoktu, bugün oldu, erdi, böyle bir şey yok. İnsan adım adım, basamak basamak, emek emek öğrenecek, benimseyecek, yerleştirecek kendine. Bu şekilde kalıcı bir şekilde etki bırakacak. Ömrünün sonuna kadar onu benimsemiş olarak hareket edecek. Yani refleks haline gelecek. Bu mesele.
Hazmedecek yani.
Hazmetmiş
yaşayacak. Olacak. Dışarıdan monte gibi durmayacak tabii, insanda. Kendi yani, öz malı.
Tabii nasıl mesela insan gözüne bir şey geldiğinde gözünü kırpıyor refleks olarak. Bunun için düşünmüyor. Bunun için zaman kaybetmiyor.
Birisine danışmıyor.
Tabii bunun için danışmıyor birisine. Bunun için işte ne yapsam diye vakit kaybetmiyor falan. Bunun gibi sorumluluklarıyla alakalı durumlar söz konusu olduğunda hem kendine karşı hem çevresindeki her şeye karşı sorumluluklarla alakalı bir durum söz konusu olduğunda düşünmeyecek.
Evet.
Pazarlık yapmayacak kendiyle. Bu seferlik olsun demeyecek. Yani benim gözüme bir şey geliyor. Ben bu seferlik gözümü açayım, kırpmayayım. Yok böyle bir şey. Sorumluluğumla alakalı bir durum olduğunda bu seferlik böyle olsun. Bir dahaki sefer sorumluluğumu yerine getiririm diyemez insan. Sorumluluğu neyse yerine getirecek. Bu da tabii
zararsızlık alanı.
Zararsızlık alanı ve faydalı olma alanı. Bu da tabii bir süreç istiyor. Bu süreci nasıl geçireceğiz? Yani insanı bu noktaya nasıl getirebiliriz? Nasıl bu olgunlukla pişer insan? O da yıllar isteyen, belli ciddi yaklaşımlar gerektiren bir süreç. Ama yine çok zor değil, yine çok detaylı şeyler yok. Temel şeyler var. Mesela bizim kültürümüzde ne vardır? İlmel yakın var, aynel yakın var, hakkal yakın var. Yani bilgi olarak bir şey bilmek, bizatihi yapanı, işleyeni görmek ve kendisinin, insanın bizatihi yaşaması. Şimdi sorumlulukla alakalı süreç de böyle. Ama sırası biraz değişmiş şekilde. Şöyle ki, bir insana sorumluluğu sindirtmek istiyorsanız, özümsetmek istiyorsanız onu çocukluktan itibaren, ilk çocukluktan itibaren ele alacaksınız. 0-7 yaş arası çocuğun bu yakınlardan sahip olması gereken şey aynel yakın noktasıdır. Yani çocuk aynel yakın noktasında annesini, babasını, çevresindeki doğru insanları sorumluluklarını yerine getirir insanlar olarak görecek, şahit olacak. Şahit olarak öğrenecek, görerek öğrenecek, izleyerek öğrenecek.
Ki bunu yapıyorlar değil mi? İzliyorlar.
İnanılmaz izliyorlar.
Yani biri bizi izliyor denildi ya bir ara meşhurdu. Yani bir çocuklar izliyor.
İnanılmaz çocuklar izliyor. İnanılmaz taklitçidir.
Evet.
İzler aynısını yapar.
Ona söylemene, anlatmana, ifade etmene, detaylı bir şekilde bu konunun neden önemli olduğunu işte anlatmana gerek yok değil mi?
Yok. Zaten faydası da yok.
Evet.
Yani uzun uzun konuşun. Hiçbir şeye karşılık gelmez. Bakıyor ama ne diyor bu adam diye düşünüyor. Ama yaptığınızda orada bir şeye karşılık geliyor. Dolayısıyla 0-7 yaş arası annenin, babanın çocuk eğitiminde de söz sahibi olan insanların yapması gereken şeyi sorumluluk eğitimi vermemiz gerekiyorsa çocuğun aynel yakın noktasında sorumluluğu görerek öğrenmesini sağlamak. Belki parça parça, küçük küçük, adım adım onun gücünün yetebileceği sorumluluklar verilebilir ama çocuklara çok devamlı, çok düzenli, ağır sorumluluklar bu dönemde verilemez.
Verilmez.
Bu dönemde bırakın çocuk etrafındaki insanların hakkıyla sorumluluklarını yerine getirdiğini görsün.
Ki demek ki aslında asıl mesajınız bu konuda ebeveynlere.
Tabii yani anne babalara.
Anne babalar kendileri yaşayacaklar ki çocuğu ileride yaşayan bir insan olsun.
Kesinlikle. Değil mi? Ya büyük oranda zaten meseleler anne babayla başlıyor, anne babayla bitiyor.
Evet.
Dolayısıyla anne baba mesela işte haktan bahsediyor, zarar vermemekten bahsediyor, sorumluluktan bahsediyoruz ya. Mesela bir baba çocuğuna karşı sorumluluklarını yerine getiriyorsa çocuk da babasına karşı sorumluluklarını yerine getirir.
Öyle görmüş.
Öyle
yani görmüş. Biz babadan tabii böyle gördük,
evet,
deniyor ya.
Evet. Aynen yakın noktasında. Bir söz yani. Kesinlikle aynen yakın noktasında çocuk gördüğünü yapıyor. Baba çocuğuna karşı sorumluluklarını yerine getiriyor. Eşine karşı sorumluluklarını yerine getiriyor. Anne babasına karşı sorumluluklarını yerine getiriyor. Çevresine karşı sorumluluklarını yerine getiriyor. Çocuk bunu boşuna izlemiyor. Bakıyorsun insan nasıl yaşar? Hayat nasıl bir hayattır? Doğru yaşam nasıl olur? Bunu en iyilerden öğrenirim, annemden öğrenirim, babamdan öğrenirim. Annenin babanın davranışlarına bakıp ona göre kopyalıyor, taklit ediyor. Dolayısıyla 0-7 yaş arasında eğitim anlamında, sorumluluğu pekiştirme anlamında yapılacak şey çocuğun seyretmesine, şahit olmasına, görmesine mümkün olduğu kadar imkan sağlamak, çocuğun görmesini, görmesini sağlamak, sonraki süreçte bilmesini sağlayacağız. Yani bu 7-14 yaş arasında da bu ilmel yakın dediğimiz mesele söz konusu olacak. Yani çocuğa artık sorumlulukları, sorumluluk sahibi olmayı, kime karşı nasıl sorumluluklarımız olduğunu öğretmeye, talim ettirmeye başlayacağız. O ilmel yakın meselesi.
Evet.
Sonraki süreçte hakkal yakın meselesi var. Yani çocuğun sorumlulukları bizatihi alması ve yaşaması, çocuğun sorumluluk sahibi olması, belli sorumlulukları sahiplenmesi ve onları yapması. Tabii burada sorumlulukları gelişimine uygun vermek lazım çocuğa. Ne çocuğun kapasitesinin gücünün üzerinde, ne çocuğun kapasitesinin gücünün altında. Maalesef bu çok çok karıştırılıyor. Bazen anne babalar merhametten çocuğun gelişiminin çok gerisinde sorumluluklarla idare etmeye çalışıyorlar. Bir türlü sorumluluk veremiyorlar çocuğa hakkıyla. Bazen de çocuğun gücünün çok üzerinde beklentilerle çocuğun çok ezdeceği sorumluluklar yüklüyorlar. Bu ikisinde olmaması lazım. Çocuğun gelişimine uygun sorumlulukları yerine getirebileceği alanın, zeminin, imkanın açılması lazım. Tabii burada şimdi bu ilmel yakın, hakkal yakın, aynel yakını söyledik ya yaş dönemlerinde. Bunların içerisinde illa birisi tek başına olacak diye bir şey yok. Yani bu hakkal yakın meselesini, yani çocuğun bizatihi sorumlulukları yerine getirmesi meselesini 0-7 yaş arasında da kısmen yapabiliriz. Anlatmayı da kısmen yapabiliriz. 7-14 yaş arasında bazı sorumluluklar verebiliriz. Zaten bu aynel yakın meselesi, yani çocuğun şahit olması meselesi bizim hep çocuğun hayatı boyunca dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi. Yani çocuk hep bizi görecek o işi yaparken, doğru bir şekilde yaparken, sorumluluklarımızı yerine getirirken. Ama bu dönemlerde daha bariz olması gereken, daha öne çıkması gereken nokta işte göze mi hitap edeceğiz, kulağa mı hitap edeceğiz yoksa kendisinin bizatihi yapmasını teşvik mi edeceğiz? Onun için böyle bir sınıflandırma yapıyoruz. Bu çerçevede işte tekrar toparlarsak çocuklara sorumluluk kazandırmak, onu refleks haline getirmek, gençlere sorumluluk kazandırmak, onu refleks haline getirmek bir süreçtir. Bu süreci değerlendirmek istiyorsak ilk çocukluk döneminden itibaren çocuklara ciddi bir sorumluluk eğitimi vereceğiz bilinciyle hareket etmemiz lazım. Çocukların gözüne sokmadan bilinç bizde olsun, ona göre davranalım. 0-7 yaş arasında sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizi, belli sorumluluklarımız olduğunu, o sorumlulukları yerine getirdiğimiz çocukların mümkün olduğu kadar görmesini, şahit olmasını sağlayacağız. 7-14 yaş arasında sorumluluklarla alakalı konuşmalar yapacağız, onları anlatacağız, onları bilgi sahibi yapacağız konuyla alakalı. 14 yaşından sonra da sorumlulukları almasını, yerine getirmesini hem teşvik edeceğiz hem de kendi aldıkları sorumlulukları daha fazla almaları için, daha fazla sorumluluk alma noktasında onları teşvik edeceğiz, imkan alan sağlayacağız.
Evet, çünkü konumuzun başında da söylemiştik, hani büyükler, yaşlılar ya da daha bizlere göre olgun insanlar gençlerden şikayet ediyorlar demiştik. Yani evet. Gençler sorumluluklarını bilmiyor, sorumluluk ciddi değiller, hayata karşı çok lakaytlar, bir işi ciddi anlamda tutamıyorlar, götüremiyorlar. Klinik psikolog Mehmet Dinç hocamızla bunları konuşuyoruz. Belki radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz vardır, onları hatırlatmış olayım. Siz diyorsunuz ki yani mesele temelden çözülmek zorunda.
Tabii.
Çünkü aslında bir nesil kaçtığı zaman, bir nesil elden gerçekten bu anlamda güzel değerlerle büyümediği zaman işi arkasını toplamak daha zor. Ki siz hep insanlarla uğraşıyorsunuz.
Evet.
Geriye dönüyorsunuzdur siz de muhtemelen. Geriye, yani nasıl oldu, nerelerde eksik var, nerelerde gedik var, ona göre tekrardan bir tedavi yöntemi uyguluyorsunuzdur.
Yani o geriye dönme meselesi tabii her durumda söz konusu olan bir şey değil ama şöyle bir şey var. Bir durum, bir olay, bir alışkanlık ne kadar erken yaşta kazanılmışsa o kadar sağlam olarak devam ediyor. Ne kadar geç ve az gerçekleştirilmişse o kadar eğreti duruyor, o kadar çabuk gidiyor. Dolayısıyla sorumluluk dedik ya refleks haline gelsin. Refleks haline gelecek şekilde özümsensin istiyorsa insan, o zaman ne kadar erken yaşta sorumluluk eğitimi verilirse o kadar daha kalıcı, daha verimli, daha etkili hale gelmiş olur.
Evet ve şunu da hatırlatalım. İlk bölümde de zararsızlık prensibi üzerine durdunuz ki bence burası da çok önemli. Yani sorumluluğun aslında başlangıç noktasının zararsızlık olduğunu söylediniz. Bunu da tekrar hatırlatmış olalım.
Evet.
Yaşlı, genç fark etmez. Her insan için başta bir zararsızlığı, yani hiçbir varlığa karşı,
kendisine karşı da, başkasına karşı da
hiç zarar vermiyor. Zarar vermeyecek. Sıfır nokta, yani hiçbir zarar artı noktasında hiçbir şey olmayacak. Bu anlamda zarar ve mümkün olduğu kadar da faydalı olmaya çalışacak değil mi? Burası
ne
da çok
kadar
önemli.
Gücü yeterse.
Ne kadar bir güzelliğin, hangi güzelliğin bir ucundan tutabilirse ne âlâ.
Evet.
Pekala hocam.
Yani bu tür şeyler insanın kendine karşı sorumluluğudur. Kendi bilir. Ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır. Ölçülebilir şeyler değillerdir. Bu anlamda ben ne kadar dürüst olarak zarar verme prensibini uyguluyorum ve ne kadar dürüst olarak faydalı olma prensibini uyguluyorum. Tamamen vicdani bir şey. Vicdanına vereceği cevap o cevaba göre daha mutlu olabilir, daha tatmin olabilir hayattan ya da daha mutsuz olur, daha tatmin düşük olur hayattan.
Ve meseleyi de buradan başlamazsak aslında meseleyi hiç konuşmamış oluyoruz. Benim kanaatim öyle. Yani aslında buradan başlamak gerekiyor değil mi?
Kesinlikle.
Zarar veren bir insan ya kendisine ya çevresine da zaten aslında ilk merhalede bir problem yaşıyordur. Ve ötesini konuşmaya gerek yok. O insanın sorumluluk alma noktaları da hep sıkıntılı gidecektir.
E tabii.
Aldığı sorumluluğu ya eline yüzüne bulaştıracaktır, ya gereken ciddiyeti vermeyecektir ya da dediğiniz gibi öyle o duygularla yaşamayacaktır. Bu sorumluluk.
Sonucunu önemsemiyor sorumluluk aldığında. Sonucunu önemsemedikten sonra sorumluluğun ne anlamı var? İşte bu meşhur hikaye vardır ya, adam işte savaş, eski zamanda bir savaş oluyor. Ondan sonra savaştan sonra mütalaa ediyorlar. Neden kaybettik diye savaşı. Birisi diyor ki ben diyor savaşı kaybetmemizle alakalı 100 tane cevap buldum diyor. Müsaadenle onu anlatayım diyor. İşte başkomutan diyor ki anlat diyor 100 tane cevabın nedir diyor. Bir diyor barutumuz yoktu diyor. İki diyor yok anlatma ikiyi diyor. Barutumuz yoksa savaşı kaybettik zaten. Barut olmadıktan sonra neyle savaşacaksın? Şimdi aynı bunun gibi bir insan zarar verdikten sonra, zarar vermemeye dikkat etmedikten sonra ne sorumluluk konuşmak lazım, ne faydalı olmayı konuşmak lazım. Hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Temel meselemiz kendimize, etrafımıza, insanlığa, bütün canlılara, çiçek dahil, kedi dahil, köpek dahil ve ondan sonra da dünyaya, doğaya zarar vermemek üzerine kurulu bir anlayışın olması lazım.
Pekala hocam. İnsanlık hallerini konuşmaya devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz gençlik hallerinden, özellikle gençlerin hakları, sorumlulukları üzerine özel bir konu. Ve ilk bölümde özellikle gençlerin sorumluluk almaları noktasında güzel bilgilendirmeleri oldu hocamızın. Zararsızlık prensibini başa koydu. Bir insan hiç kimseye, hiçbir varlığa ve başta da kendisine olmak üzere zarar vermeyecek. Üzerine faydalı güzelliklere, faydalı şeylere, güzelliklere sebep olmaya, vesile olmaya çalışacak dedi. Ardından da çocukluktan itibaren sorumluluk eğitiminin başlaması ve sorumluluğu bizzat 0-7 yaş arası anne ve babalarından görmeleri. Onları çünkü taklit edecekler. 7-14 yaş arası daha çok bu konuda bilgilendirme almaları. Neden, ne için, nasıl, neler oluyor? Bu anlamda güzel, faydalı bilgilerle donatılmaları gerektiğini söyledi. Daha sonra da bizzat bu sorumluluk duygusunu hazmedilerek yaşanması, bir ahlak haline getirilmesi noktasında bizlerle paylaşımları oldu. Bu bölümde de daha çok gençlerin hakları üzerine konuşacağız kendisiyle. Hocam buyurun, söz sizde.
Şimdi sorumluluk üzerine durduk. Haklar üzerine duralım. Çünkü sorumluluk ve haklar gençlerle alakalı anne babaların ya da toplumdaki gençlerle çalışan insanların temel sıkıntılarından bir tanesi. Şöyle bir tabir var, hoşuma gider. Hakikaten de doğru olduğunu görüyorum. Bu dönemin gençleri diyor, özellikle ilk gençleri, ergenleri, çocukların sorumsuzluğuna yetişkinlerin haklarına sahip olmak istiyor diyor. Yani bir çocuk ne kadar sorumsuz, hiçbir şeyden mesul değilse o şekilde hiçbir şeyden mesul olmadan yaşamlarına devam etmek istiyorlar. Ama öbür taraftan da bir yetişkin kadar haklara sahip olmak istiyorlar. Yani evdeki yaşamı düşünün. Evde yetişkin ne zaman gelmek isterse geliyor. Ben de ne zaman gelmek istiyorsam geleyim. Ne zaman çıkmak istiyorsa çıkıyor. Ne zaman çıkmak istiyorsam çıkayım. Paramı harcarken kimseye sormuyor yetişkin. Ben de paramı harcarken kimseye sormayayım. Ama öte taraftan işte yetişkinin evle alakalı sorumlulukları var. Evi temiz tutmak zorunda. Evin alışverişini yapmak zorunda. Eve para getirmek zorunda vesaire. Bu sorumlulukları da almayayım diye bir şikayet var. Hakikaten böyle, doğru. Sorumluluk eğitimi temelden verilmediği için gençler sorumluluk almıyorlar. Ama yaşları gereği, içinde bulundukları dönem gereği bazı hakları istiyorlar. O yüzden sorumluluğu öne aldık ki bu hakları vermeden önce sorumluluk bilincini verelim. Haklar verildikten sonra, sorumluluk bilinci verilmeden verildikten sonra o haklar kötüye kullanılır. istismar edilir, yanlış kullanılır. Ama sorumluluk verildikten sonra, sorumluluk şuuru bilinci verildikten sonra ne kadar hak verirseniz verin zaten o haklar hak edilmiş olur. Hak edilerek haklar sahip olunduğu zaman o hakların kıymeti bilinir, o haklar yanlış kullanılmaz.
Yani hak etmiş de olurlar.
Hak etmiş de olurlar.
Evet.
Şimdi haklarla alakalı, işin bir tarafı böyle, bir tarafında haklarla alakalı gençlerin yetişkinlerden, genç olmayanlardan şikayetlerinde hakları var. Niçin? Çünkü genç olmayanlar gençlerin haklarını teslim etmekte çok zorlanıyorlar. Gençlere haklarını vermekte çok zorlanıyorlar. Niçin? Bir mesele, bir sebep, gençleri gözlerinde büyütemiyorlar. Hala küçük çocuk gibi görüyorlar. Büyüdüğünü kabullenmek istemiyorlar. Onların bazı şeyleri yapabileceğini, edebileceğini, bazı sorumlulukları alabileceğini, bazı vazifeleri yerine getirebileceğine inanmıyorlar. İkinci mesele tabii değişen ilişkiler söz konusu. Yani bundan 30 sene önce gençlerin hakları başka olabilirken bugün bambaşka. Çünkü dünya değişiyor, şartlar değişiyor, imkanlar değişiyor, insanlar değişiyor. Dolayısıyla gençlerin bugün hak olarak gördüğü şeyleri belki insanlar dedeyken, 80 yaşındayken kazanabiliyordu hak olarak. Ama bugün gençler kazanmış oluyorlar hak olarak. Yetişkinler veya genç olmayanlar bunu da kabul etmiyorlar. Bunu da kabul etmek lazım. Döneme paralel düşünebilmek lazım. Bir diğer mesele de bana gençliğimde vermediler bu hakları, ben de size vermem gibi basit bir anlayış ama yanlış bir anlayış. Buna da hiç girmemek lazım. Yani gencin yaşadığı, içinde bulunduğu dönem itibariyle, içinde bulunduğu dünya itibariyle neye hakkı varsa bu hakları onlara teslim etmek gerekiyor ki sağlıklı bir gelişim söz konusu olsun. Bu haklar nelerdir? 50 bin tane hak sayılabilir. Ama gelin biz temel haklar üzerinde duralım. Yani olmazsa olmazlar üzerinde duralım. Çünkü ötekiler kültüre göre, aile yapısına göre, ekonomik seviyeye göre değişebilir şeylerdir. Ama bazı haklar var ki asla değişmez. Bu değişmez haklardan birincisi gençlerin var olma hakkı. Yani genç var. Bunun kabul edilmesi, teslim edilmesi gerekiyor. Maalesef genç olmayanlar büyük oranda gençler yok gibi hareket ediyorlar. Hesap yaparken, plan yaparken, program yaparken gençler adına karar verme, gençlere sormadan karar verme, gençler olmadan karar verme, gençler olmadan hesap yapma, gençler olmadan plan yapma, düşünme gibi hareketler söz konusu. Genç kendini gösteremiyor. Ya ben artık bir bireyim, kendi varlığım var. Bu varlığımı bir yere oturtmak istiyorum. Bu varlığımla var olmak, görünmek istiyorum. Beni görün demek istiyor ama karşı taraf bunu görmüyor. Bu temel bir sıkıntımız. Ne kadar görünmez olursa gençler toplumda o kadar büyük sıkıntılar olacaktır. Çünkü görünmek, var olma ihtiyacı temel bir ihtiyaçtır. Özellikle gençlik döneminde gençler var olduklarını başka insanlar üzerinden anlarlar. Başka insanların tepkileri üzerinden anlarlar. Dolayısıyla gençlere var olduklarını gösterecek imkanlar oluşturmak lazım. Var olduklarını görmek lazım. Şimdi öbür türlü ne oluyor? Anne babalar şikayet ediyorlar. Ne buluyor çocuklarımız sosyal medyada? Niye giriyorlar, çıkmıyorlar? Niye bu kadar işte şey online seyrediyorlar?
Oyunlar.
Online oyunlar oynuyorlar. Veya işte bakıyorsunuz yarışma programları yapılıyor, yeteneksizsiniz falan. İnsanlar niye bu kadar rağbet ediyorlar?
Kuyruğa giriliyor,
yarışlar yapılıyor, evet. Emekler veriliyor, paralar harcanıyor, dualar ediliyor falan. Nedir, ne oluyor? İnsanlar var olmak istiyorlar, var olduklarını göstermek istiyorlar. Bakın Türkiye'de çok içler acısı bir hadise olmuştu bundan 5-6 sene önce. İki tane delikanlı, 19-20 yaşlarındaki delikanlı Kurban Bayramı arefesinde benzin istasyonlarını gezip önüne geleni vurmuşlardı. Türkiye'de cinayet olur ama cinayetin bir sebebi vardır. Seri cinayet yoktur. Sebepsiz yere kimse kimseyi öldürmez. Bir alacak verecek meselesi vardır, bir namus meselesi vardır, bir tartışma kavga meselesi vardır ama bir mesele vardır. Hiç tanımadığı, ilk hayatını ilk kez gördüğü, hiçbir öldürmesi için sebep olmayan insanı insanlar öldürmez Türkiye'de. Çok yaygın değil. Amerika'da falan var. Ama bu çocuklar böyle yaptılar. Seri cinayet yaptılar. Hiç meselesi olmayan insanları sırf karşılarına çıktı diye öldürdüler. Neydi bu çocukların dertleri? Bu çocukların dertleri şuydu. Birisi öbütekisine demiş ki bak göreceksin yarın bütün Türkiye bizden bahsedecek. Bütün Türkiye bizi görsün. Bütün Türkiye var olduğumuza şahit olsun. Biz varız ya, görünmüyoruz ama, görmüyorsunuz ama varız. Ailem beni görmedi, mahallem beni görmedi, çevrem beni görmedi. ben şu saatten sonra olumlu bir şekilde kendimi gösteremiyorum, tıkandım, çaresiz kaldım. Ne yapacağım? Olumsuz bir şekilde kendimi göstereceğim ama kendimi göstermeye ihtiyacım var. Göstereceğim illaki. Dolayısıyla bu noktaya gelmeden
çok ibretlik hocam.
Gençlerin kendisini göstermesine imkan vermek lazım.
Yani hakikaten kendilerini ortaya koyacakları imkanları onlara sunmamız gerekiyor.
Yani sen varsın, ben seni görüyorum, söyle. Seni gözeterek şu planı yapıyorum, ne dersin? Sen de varsın, sen de dahil ol sürece. Hangi süreç varsa. Senin de bu masada yerin var. Senin de bu toplantıda yerin var. Senin de bu programda yerin var. Gel, buyur, otur, yerleş, söyle, konuş, yap. Öbür türlü söyleme, konuşma, yapma, rahat dur, nereye kadar gidecek? Yani
ki fıtratına ters.
Fıtratına ters bir masayla bir genç aynı olur mu? Masada kenarda dursun, konuşmasın, hareket etmesin. Genç de kenarda dursun, konuşmasın, hareket etmesin. Böyle bir algı yok.
Yani gürül gürül akacağı, adeta bir ırmak misali coşacağı çağda biz onun önüne bir set çekiyoruz. Sen bir barajsın muamelesi yapıyorsun.
Sonra niye patlıyor gençler? Patlar tabii yani. Mümkün mü o kadar akan, o kadar taşkın akan bir suya set çekmeye çalışmak? Mümkün değil. Dolayısıyla gençlerin temel ihtiyaçlarından birincisi var olma ihtiyacı, varlıklarını gösterme ihtiyacı, görünme ihtiyacı. Bunları görmek lazım. Gördüğümüzde göstermemiz lazım.
Bu haklardan onları mahrum etmeyelim.
Bu temel bir hak, mahrum etmemek lazım. Öbür türlü haksızlık yapıyoruz. Biz gençlere karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiyoruz. Diyoruz ya gençler sorumluluk alsın diye. Benim de sorumluluğum gençlerin hakkını teslim etmek. Ben gençlere hakkını teslim etmiyorsam hangi sorumluluktan bahsediyorum? Hangi haktan bahsediyorum? Dolayısıyla birinci meselemiz gençlerin var olduğunu görmek. İkinci olarak duygularını, düşüncelerini dinlemek, ifade etmelerini sağlamak, ifade etmelerine zemin oluşturmak. Ne kadar bilgisiz olurlarsa olsunlar, ne kadar tecrübesiz olurlarsa olsunlar, duygularını ve düşüncelerini ifade etmeye yönelik onları teşvik etmemiz lazım. İfade ettiklerinde de dinlememiz lazım. Bir ifade et, bir söyle, ne diyorsun, ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun, nasıl yapalım? Yani bu insanlar kütük değil, bir fikri var, bir hissiyatı var. Fikrini de söylesin, hissiyatını da söylesin.
Aktif katılsın yani süreçlere.
Aktif katılsın süreçlere. Yani bir yandan gençlere aktif katılmaları için imkan vermiyoruz. Aktif katıldıklarında onları itiyoruz, tersliyoruz, küçümsüyoruz, alay ediyoruz. Öbür taraftan da Fatih kaç yaşında İstanbul'u fethetti muhabbeti yapıyoruz. Fatih kaç yaşında İstanbul'u fethetti ama ona 14 yaşında tahtı bırakan babası var. Diyor ki ben yoruldum diyor, ben çekiliyorum diyor, sen gel diyor. Şimdi yetişkinler böyle diyebiliyorlar mı gençlere? Ben yoruldum, çekiliyorum, sen gel diyebilen yetişkin kaç tane var Allah aşkına? Yani en ufak, en küçük bir koltuk, en küçük bir imkan, en küçük bir inisiyatif ailede dahi bırakılmıyor.
Evet, ben gence. Mehmet abi şöyle bir yazı yazmıştım Genç Dergisi'nde. Sizin de daha yolunuz var diye büyüklere sesleniyorum alt başlığında. Tam bu konuyu işlemiştim. Yani demiştim ki yani gençler bir malzeme olarak çok iyi kullanılıyorlar. Her sivil toplumda, işte siyasette, ekonomik alanda sizler geleceksiniz, siz işte şöylesiniz, Fatih şöyle yapmıştı, siz de yapın. Hadi yapalım ve açın önümüzü denildiği zaman birçok algı şu, yani onun daha yolu var.
Evet.
O daha büyüyecek. Çok 40 fırın ekmek yemesi lazım. Hepimiz için bu geçerli.
Veya gençlik heyecanıdır, dikkate alınmaz diye bakıyorlar. Şimdi ben hatırlıyorum üniversiteye ilk girdiğimiz zaman belli organizasyonlar yapalım heyecanımız vardı. Halen heyecanımız devam ediyor. Halen dünya kadar organizasyonumuz var çok şükür. O heyecanlarımızı paylaştığımız, destek istediğimiz hocalar hep böyle yapardı. Kaçıncı sınıf? Birinci sınıf. Geçer oğlum, geçer. Yani gençlik heyecanı çok önemi yok ne düşündüğünün, ne hissettiğinin. Geçer, bekle. Hani şey derler ya, içinden ders çalışmak geliyorsa bekle geçsin diye. Öyle bir şey. İçinden faaliyet yapmak, hareket etmek, bir şeyler organize etmek geçiyorsa, bir şey oluşturmak geçiyorsa bekle geçsin. Enerjisiz, ümitsiz, hayalsiz, vaktini öldüren insan ol, perişan ol sonra.
Evet. Halbuki, bu muameleye tabi tutuyorlar. Ne kadar aç.
Veya işte bekle, bu heyecanını dondur. 40 yaşında ortaya çıkar. Dondurulan heyecan tekrar ortaya çıkmıyor efendim.
Yani 40 eski yaşına kadar. Eski tadı da olmuyor. Çoğu zaman o dondurulan ürünlerin.
Ne hocam. Enerji oluyor. Ha, dondurulan ürünlerin eski tadı olmuyor. Ne kadar güzel söylediniz. Ne enerjinin, ne hevesin, ne hayalin, ne isteğin dondurulduğu zaman, harekete geçmediği zaman, işlemediği zaman eski tadı da olmuyor, eski gücü de olmuyor. Dolayısıyla gençlerin o heyecanlarını, o ümitlerini, o isteklerini, o motivasyonlarını durdurmayalım, dondurmayalım.
İnisiyatif verelim.
İnisiyatif verelim, imkan verelim, korkmayalım, bırakıp gidebilelim.
Yanılsın, hata etsin.
Olabilir. Öğrensin. Yani temel ölçü şu, kendine ve başkasına zarar vermediği sürece ne kadar hata yapıyorsa yapsın, ne kadar yanlış yapıyorsa yapsın, düzeltir. Problem değil. Ama biz onlara o dönemde öğretmemiz lazım. Öğretmek noktasında o dönem hangi süreç? Hakkal yakın süreci. Yaparak öğrenecek çocuk.
Bizzat içine girerek.
Bizzat içine girerek. Bizim orada öğretmenlik vazifemizde içine girmesine teşvik edeceğiz. İçine sokacağız zorla. Sen yap, sen söyle, sen düşün, sen hisset, sen de biz yapalım. Öbür türlü bunu yapmazsak, biz Fatih İstanbul'u kaç yılında fethetti muhabbetini çok yaparız. Hiçbir şey de olmaz. Olmuyor da nitekim.
Ki zaten Nurettin Yıldız Hoca Efendi'nin güzel bir sözü vardı. Yanlış hatırlamıyorsam şöyleydi. Yani Peygamber Efendimiz'in 17 yaşında bir orduyu emanet ettiği genç nesilden şimdi 27 yaşında bir evlilik yapamayacak bir nesle geldik diye güzel bir sözü vardı. Maalesef. Çok zor yani 27-30 yaşına geliyorsunuz ve evlilik karamsar bakıyorsun. Nasıl olur, o sorumluluğu alabilir miyim şu... Halbuki değil mi? 17 yaşında belki hayat memat meselesi bir konuda inisiyatif almış ve öne geçmiş. Liderlik pozisyonunda, yönetici pozisyonunda bir genç görüyoruz asıl saadette.
Hazreti Ebubekir arkasına takmış. Evet. Hazreti Ömer arkasına takmış. Kolay bir şey değil bu.
15 yaşlarında, 17 yaşlarındaki genç sahabeler, genç peygamber ve genç dostları diye yine Genç Dergisi'nde bir kapağımız olmuştu. Orada da kıymetli Murat Kaya hocamız bu konuyu işlemişti detaylı. İsimlerini veriyor ve yaşlarını söylüyor. Birçok büyük sorumluluklar almış sahabelerin. 13, 15, 17, 20'ye kadar onlarcası var. Evet. İlginç değil mi?
İlginç değil esasında. İnsanın doğası bu, olması gereken bu. Evet. Yani ilginç demeyelim buna, olması gereken
biz
bu.
Biz bunu garip karşılamayalım.
Bizim yaptığımız ilginç.
Hata bu. Evet,
hata bu. Bizim yaptığımız ilginç, biz böyle yapmayalım.
Evet.
Yani çocuğun enerjisi varsa, çocuğun hareket motivasyonu varsa bırakalım hareket etsin. Bırakalım enerjisini göstersin. Çocuk dediğimde genç, bakın genç. Ben de aynı hatayı yapıyorum yani. Gencin motivasyonu varsa, isteği varsa, hayali varsa bırakalım yapsın, aksın.
Ki bunu yaparsak hem toplumsal olarak hem kendi özel hayatlarımızda daha çok gencin 20'li yaşlarda birçok şeyi başardığını göreceğiz hocam. Tabii. Benim kanaatim
tabii,
bu.
Tabii,
çünkü biz de yıllardır Genç Dergisi'nde, Genç Derneği'nde, Genç Gönüllülerde hep gençlerle bir aradayız. Yani müthiş enerjileri var, müthiş kapasiteleri var. Sadece imkan bulamamışlar.
Evet.
Akacak bir damar, akacak bir kanal bulamamışlar.
Çoğunu problem da öldürüyoruz.
Bu. Öldürüyoruz.
Maalesef.
Aslında güvenip sen hadi yapabilirsin dediğin zaman birçoğunun ya Allah Allah neler yaptığını hep beraber şahit oluyoruz. Kendisi de diyor ki ya çok güzel oldu. Ben coştum, aktım.
Evet.
Böyle bir imkan bulamasaydım.
Bir dahaki sefere daha iyisini yapıyor. Bir dahaki sefere daha iyisini
katlanarak
yapıyor.
Katlanarak gidiyor.
O da süreçte öğreniyor. Dolayısıyla bu aynel yakın meselesini unutmamamız lazım. 14 yaşından itibaren çocuğa ilmel yakın noktasından anlatma, öğretme, kafasına vurup vurup konuşma noktasından girmeyeceğiz. 14 yaşından sonra bizim rehberliğimizde, gözetimimizde, desteğimizde, teşviğimizde yaparak öğrenecek. Yaparak anlayacak, görecek bazı şeyleri. Yapması noktasında ne kadar imkan hazırlarsak, ne kadar zemin hazırlarsak o kadar iyi. Gençlerin son hakkında söyleyeceğim, vaktimiz daralıyor.
Buyurun hocam.
Üçüncü olarak gençler bir şey üretmek istiyorlar. Bir şey ortaya koymak istiyorlar. Duygu düşünce ifadesiyle paralel bir şey bu. Var olma ihtiyacıyla paralel bir şey. Somut bir şey üretmek istiyorlar. Bununla alakalı da gençlerin önüne açalım. Bakın çok garip şeyler görüyorum ben danışanlarımdan. Bir genç bir iş kurmak istiyor, üniversiteyi bitir deniyor. Üniversiteyi bitiriyor, askerliğine git deniyor. Askere gidiyor, geliyor, evlen deniyor. Evleniyor, ondan sonra işte bir yerde biraz çalış, tecrübe kazan, ondan sonra yaparsın deniyor. Adam öldü yani.
Kolunu kanadını kırdı.
Bitti, kolu kanadı kırıldı. Hareket edemez hale geldi. Ondan sonra haydi bir enerji tekrar işe girsin, mücadele etsin. Olmuyor efendim. Böyle olmasın için gençlere imkanlar hazırlamak lazım. Hata yapacağını bile bile imkan hazırlamak lazım. Zarar göreceğini zaman zaman bile bile imkan hazırlamak lazım. Yeter ki kalıcı bir zarar olmasın. Yeter ki başkasına zarar vermemiş olsun.
Evet.
Toparlanabilir bir şey olsun. Biz yine arkasında olalım. Yanlış yapsın, düzeltmek istiyorum desin, düzeltsin. Biz yine tekrar imkan sağlayalım. Bir şey üretmek ister gençler. bu üretme noktasında onlara destek olmamız lazım. Bir faaliyet mi üretecek, bir ürün mü üretecek? Ne gerekiyorsa, benden ne istiyorsun? Ben senin asistanın olayım, sen benim asistanım olma. Genelde hep öyledir. Yetişkin insan asistan ister, çocuklar, gençler asistan olur. Hayır efendim, yetişkin insan asistan olsun, genç olmayan insan asistan olsun. Genç öne çıkıp bir şeyler üretsin. Bu da gençlerin en önemli haklarından bir tanesi. Bu haklarını teslim etmemiz lazım gençlere. Son mesele, bitiriyorum.
Buyurun hocam.
Gençleri haklar anlamında çok sıkıştırıyoruz, büyütemiyoruz dedik ya. Geçen gün bir danışanım geldi, üniversite öğrencisi. Diyor ki, evlenmek istiyorum. Çalışıyorum. Hem okuyorum hem çalışıyorum. Annem babam evlenmemi onaylıyor. Ben de evlilik sorumluluğunu alacağım. Yani kendime güveniyorum. Bir hanımefendiyle görüştüm. Hanımefendi kabul etti evlenmeyi. O da bu sorumluluk alacağını düşünüyor, inanıyor. Fakat hanımefendinin ailesi kabul etmiyor. Sebep? Üniversiteyi bitirsin. Böyle bir sebep olur mu Allah aşkına yani? Niye bitirsin? Niye böyle bir şart var? Bu insan evini geçindirecek kadar para kazanıyor. Üniversitede okuyor, derslerini aksatmayacağım diyor. Evlilik sorumluluğunu alacak. Karşı taraf bunu kabul ediyor. Kendi ailesi çocuğun arkasında destek oluyor her türlü. Niye müsaade etmiyorlar?
Çünkü genel algı korkunç bir şekilde korkularla örülmüş, endişeyle örülmüş. Ve bu meselelerde çoğu zaman sınıfta kalan bir toplumsal yapımız var.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Çoğu halbuki zaman görüyoruz ve ben çok şahit oluyoruz. O şekilde evlenenlerle, arkadaşımızın örneğinde olduğu gibi. Çok mutlular, çok huzurlular,
tabii,
çok güzel
yani,
götürenler var.
Bununla alakalı bir araştırma var. Türkiye'de yapılmış değil, Amerika'da yapılmış. Erken evlenenler geç evlenenlerden daha uzun süre evli kalıyorlar, daha mutlu oluyorlar. Boşanma istatistiği çok daha az. Dolayısıyla şimdi gencin hayata dair böyle bir sorumluluk alma isteği var.
Ki ciddi bir irade koymadır.
Ciddi bir irade koyuyor. Yani bu çocuk gönül de eğlendirebilir. Evlenmeyip günlü gün edebilir. Çalışmayıp öğrenciyim diye gezip tozabilir. Yapmıyor bunu. Diyor ki ben evleneceksem işe gireceğim. İşe giriyor. Para kazanmaya başlıyor. Bir yandan derslerini de iyi götürüyor. Onda da problem yok. Onda da problem
kişilik
yok.
Kişilik karakter zafiyeti yok.
Kişilik karakter zafiyeti yok. Ahlaki bir problemi yok. Gelin tanışalım, konuşalım. Varsa da şöyle bir problemden dolayı kabul etmiyoruz deyin. Öyle bir şey de yok. Üniversite bitirmeden asla görüşmeyiz. Bu çok yanlış bir şey. Bu çok büyük bir hata. Bunu yapmamamız lazım. Allah sorar.
Ki hakikaten, çok fazla rastlanıyor.
Bu çok büyük haksızlık. Bu çok büyük bir zulüm. Bundan uzak durmak gerekiyor.
Evet.
Çok ciddi olarak gördüğümüz bir şey. O da işte gençleri büyütemediğimizden kaynaklanıyor. Haklarını vermiyoruz, sorumluluk almalarını bekliyoruz. Haklarını vermeden sorumluluk almalarını, sorumluluklarını yerine getirmesini beklemeyelim. Çünkü biz de onlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemişiz demek bu.
Evet, bence hocam bugünkü konuşmamızı inşallah böyle hem yetkili hem etkili insanlar dinlemiştir diye düşünüyorum. Yani özellikle gençlik politikalarını hazırlayanlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, gençlik çalışmalarında bulunan bütün yapılar bence bu konuşmalarınızdan çok güzel şeyler çıkartabilirler.
İnşallah bir faydası olur.
İnşallah buradan bir işe sesimiz oluruz. Böyle insanlığa faydası olacak, kulaklara ulaşır. Dileğimiz budur yani. Teşekkür ediyorum hocam.
Ben teşekkür
ağzınıza
ederim.
Sağlık.
Sağ olun, var olun.
Güzel bir program oldu. Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da klinik psikolog Mehmet Dinç hocamızla gençlik hallerini konuştuk bugün. Her cuma 16-17 arasında huzurlarınızda oluyoruz.
Cumartesileri de saat 8 ile 9 arasında.
Evet, onu da hatırlatalım. Cumartesi günleri de tekrarı oluyor. erkamradyo.com adresinden de aynı zamanda kayıtları dinleyebilirsiniz. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Hepiniz hayırla kalınız.
Erkam Radyo'da Mehmet Dinç ve Süleyman Ragıp Yazıcılar'la İnsan Bu programını dinlediniz.